Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 65. ayrım. Breitstraße öyle üstü pek kalabalıktı. Sırtlarında okul çantalarıyla okuldan gelen öğrenciler, kahkahalarıyla, gevedelikleriyle ve birbirlerine attıkları kar topuyla ortalığı renklendiriyorlardı. Başlarında Danimarkalı gemici kasketleri ve İngiliz modasına uygun şık giyimli iyi aile çocukları, çıraklar ellerinde cüzdanlarıyla liseden kurtulmuş olmanın gururuyla yaylana yaylana geçiyorlardı. Liberal dünya görüşüne sıkı sıkıya bağlı oldukları yüzlerinden okunan ağırbaşlı, kır sakallı ve pek saygıdeğer yurttaşlar, bastonlarını sallayarak yürürken kapısının önüne iki nöbetçi dikilmiş olan belediye sarayının pırıl pırıl parlayan ön cephesine bakıyorlardı. İçeride senato toplantısı vardı. Pelerinli iki piyade eri tüfekleri omuzlarında nöbet tuttukları yerde bir ileri bir geri gidip gelirlerken yarı erimiş kirli karlara hiç çekilmeden pat pat basıyorlardı. Giriş yerinin tam ortasında karşılaşıyorlar, birbirlerine bakıyorlar, bir şeyler söylüyorlar ve yeniden ayrı ayrı yönlere yürüyorlardı. Bazen kaputunun yakasını yukarı kaldırmış, ellerini cebine sokmuş bir subayın, herhangi bir genç bayanın peşinden giden ve aynı zamanda zengin ailelerin evlerinden çıkan genç bayanlara kur yapan bir subayın yaklaştığını görünce hemen nöbetçi kulübesinin önünde duruyorlar ve kendilerine çeki düzen verdikten sonra esas duruşa geçiyorlardı. Toplantı bitip de dışarıya çıkan senatörleri selamlamaları için daha epeyce zaman vardı. Oturum başlayalı henüz 45 dakika olmuştu. Senatörler dışarı çıkıncaya kadar da nöbeti başkalarına devretmiş olurlardı herhalde. Fakat tam bu sırada nöbetçi askerlerden birisi binanın içinden bir ıslık sesi duydu. Kısa ve fazla dikkat çekmeyen bir ıslık sesi. Aynı anda giriş kapısının ağzında belediye hizmetçisi Uhlefeld üstündeki kırmızı frakla belirdi. Üç köşeli şapkası ve süslü kılıcıyla dışarı çıkarak büyük bir ciddiyetle ve hafif bir sesle "Dikkat!" diye bağırdı. Ve sonra hemen geri çekildi. Arkasından fayans döşeli koridordan kapıya yaklaşan birinin ayak sesleri duyuldu. Nöbetçi askerler hemen esas duruşa geçtiler. Topuklarını sertçe birbirlerine vurdular, başlarını yukarıya kaldırdılar, göğüslerini şişirdiler. Tüfeklerini ayaklarının dibine çaktılar ve elleriyle ileri geri hareket ettirdikten sonra resmi duruşa geçtiler. Silindir şapkasıyla selam veren orta boylu bir adam da geçti önlerinden çabuk çabuk. Açık renkli kaşlarından birini yukarıya kaldırmış ve uzun bıyıkları beyaz yanaklarına doğru sarkmıştı. O Senatör Thomas Buddenbrook'tu. Bugün oturum bitmeden çok önce çıkmıştı belediye sarayından. Sağa saptı ve evine giden yola yönelmedi. Her zamanki gibi düzgün, kusursuz ve son derece şık giyinmişti. Kendine özgü adımlarıyla Breitstraße boyunca yürüyor ve yoldan gelip geçenlere selam veriyordu. Beyaz deri eldivenlerini giymişti ve gümüş saplı bastonunu sol kolunun altında tutuyordu. Kürkünün geniş yakasının arkasından beyaz frak kravatı görünüyordu. Fakat özenle baktığı başında bir ağırlık vardı. Yoldan gelip geçenlerin çoğu kızarmış gözlerinin birden yaşardığını ve dudaklarını tuhaf bir biçimde çarpıtarak kapalı tutmaya çalıştığını fark etti. Sanki ağzında sulu bir şey birikiyormuş gibi arada bir yutkunuyordu. Yanaklarındaki ve şakaklarındaki kasların hareketlerinden çenesini sımsıkı sıktığı görülebiliyordu. Mühlenstrasse'nin hemen başında yüzünü görmediği birinin "Ne o Buddenbrook, oturumdan kaytarıyor musun? Bu yeni bir durum olsa gerek" dediğini duydu. Birden karşısına çıkıveren bu adam Stefan Kistenmaker'dı. Kamuyla ilgili konularda düşüncelerini paylaştığı bir dostu ve hayranı olduğu kişiydi. Yuvarlak kesilmiş ve ağarmış top sakalı, kalın kalın kaşları, uzun ve delikleri ince bir burnu vardı. Birkaç yıl kadar önce yüklüce bir para kazandıktan sonra şarap ticareti işini bırakmıştı. Artık onu kardeşi Edward tek başına yürütüyordu. Fakat bu durumdan biraz utandığı için pek çok iş yapıyormuş gibi davranıyordu. "Kendimi harap ediyorum," dedi ve elini maşayla kıvırtılmış kır saçlarının üzerinde dolaştırdı. "Zaten insan bu dünyaya harap olmak için gelmiyor mu? Önemli bir iş takip ediyormuş gibi borsada saatlerce dolaşıyordu. Oysa hiçbir işi yoktu. Yerine getirmesi gereken önemsiz bir sürü görevi vardı. Kısa bir süre önce kendisini şehir hamamının müdürü yapmıştı. Jüri mahkeme üyesi, komisyoncu, vasi ve vasiyetname uygulayıcısı olarak hiç durmadan ve canla başla çalışıyordu. "Oturum devam ediyor. Buddenbrook ve sen gezmeye gidiyorsun," diye tekrarladı. Senatör hafif bir sesle ve dudaklarını istemeye istemeye oynatarak "Ah, sensin demek," dedi. "Çevremde hiçbir şey göremiyorum ve bu durum dakikalarca sürüyor. Ağrılardan çıldıracağım. Ağrı mı? Neren ağrıyor? Dişim ağrıyor. Dünden beri devam ediyor. Bütün gece hiç uyuyamadım. Henüz doktora gidemedim. Öğleden önce bürodaydım. Halletmem gereken bir sürü işim vardı. Senato oturumunu da kaçırmak istemedim. Ama daha fazla dayanamayacağımı anladım ve şimdi diş hekimi Brett'e gidiyorum. Hangi dişin ağrıyor? Aşağıda sol taraftaki diş. Bir azı dişi. Çürümüş. Dayanılır gibi değil. Hadi Allah'a ısmarladık Stenmaker. Acele etmem gerektiğini anlıyorsunuzdur. Evet, diş acısı çekmediğimi mi sanıyorsun? Ben de çok korkunç diş ağrıları çektim. Hadi geçmiş olsun, çektiriver. Hemen çektir, doğru olan bu. Thomas Buddenbrook yürürken sürekli çenesini sıkıyordu. Oysa bu ağrısını daha da artırıyordu. Çünkü azı dişi alt çene kemiğinin bütün sol yanını burguyla deliyorlarmış gibi müthiş acı veriyordu. Kökündeki iltihap yüzünden üstüne kızgın çekişle vuruyorlarmış gibi zonkluyor ve öyle müthiş acı veriyordu ki yüzüne ateş basıyor ve gözlerinden yaşlar geliyordu. Bütün gece uyuyamadığı için sinirleri harap olmuştu. Az önce yolda Stefan Kistenmaker'la konuşurken sesi çatallaşmasın diye kendisini güçlükle tutmuştu. Mühlenstrasse'ye vardıktan sonra açık kahverengi yağlı boyayla boyanmış bir eve girdi ve birinci kata çıktı. Kapıda bir piriş tabela üzerinde yazılmış, diş hekimi Brett yazısı bulunan odaya yöneldi. Kendisine kapıyı açan hizmetçi kızı bile fark etmeden girdi içeriye. Koridora sıcak biftek ve karnabahar kokusu sinmişti. Sonra davet edildiği bekleme odasının keskin kokan havasını solumaya başladı. Yaşlı bir kadın sesi, "Oturun ve bir saniye bekleyin lütfen," dedi kapıdan. O Yesophus adlı papağandı. Odanın en arkasında pırıl pırıl kafesinin içinde oturmuş senatöre nefret dolu küçük gözleriyle yan yan ve hain hain bakıyordu. Senatör Buddenbrook yuvarlak bir masanın çevresindeki koltuklardan birine oturdu. Ve Filiagen de Blatter adlı mizah dergisinin bir cildini karıştırıp içindeki esprileri okuyarak biraz oyalanmak istedi. Fakat daha sonra büyük bir nefretle dergiyi yeniden kapattı. Bastonunun gümüşten sapını biraz serinletsin diye yanağına dayadı. Yanan gözlerini kapadı, inliyordu. Odanın içi çok sessizdi. Kafesinin parmaklıklarını gagalayan Josephus'un gıcırtısından ve tıkırtısından başka ses duyulmuyordu. Bay Brech işi olsun olmasın bir süre bekletirdi hastalarını. Thomas Buddenbrook hızla ayağa kalktı ve küçük bir masanın üstünde duran sürahiden bir bardak su içti. Su kloroform kokuyordu. Sonra koridor kapısını açtı ve öfkeli bir ses tonuyla ''Bay Brech, eğer çok önemli bir işiniz yoksa lütfen biraz acele edin, dişim fena halde ağrıyor.'' dedi sesini yükselterek. Çok geçmeden muayene odasının kapısında dişçinin kırçıl bıyıkları, karga burnu ve dazlak başının ön kısmı göründü. ''Buyurun.'' dedi diş hekimi. ''Buyurun.'' diye tekrarladı Joseph Usta. Senatör Buddenbrook içeri girdi. Papağanın soytarlıklarına gülecek halde değildi. ''Bay Brech, ağır bir duruma benziyor.'' diye düşünürken birden yüzü sarardı. Aydınlık odadan geçerek iki pencereden birinin önünde duran, başı ve kolları yeşil kadife kaplı koltuğa doğru birlikte hızlı hızlı yürüdüler. Thomas Buddenbrook koltuğa otururken şikayetin ne olduğunu kısaca anlattı. Sonra başını arkaya bıraktı ve gözlerini kapadı. Bay Brett sandalyesini biraz öne itti, eline bir ayna ve çelik bir kalem alarak çürük dişin durumuna baktı. Ellerinde badem sabunu kokusu vardı. Ağzından da biftek ve karnabahar kokusu geliyordu. Bir süre sonra çekmemiz gerekiyor dedi ve yüzü daha da sarardı. Senatör Buddenbrook öyleyse hemen çekin dedi ve göz kapaklarını sımsıkı kapattı. Kısa bir sessizlik oldu. Bay Brech bir dolabın önünde dikilmiş bir şeyler hazırlıyordu ve bazı aletleri arıyordu. Daha sonra hastanın yanına yeniden yaklaştı. Diş hekimi önce biraz ilaç sürelim dedi ve hemen arkasından bunu uygulamaya başladı. Keskin kokan bir sıvıyı diş etlerine sürdü. Senatöre hiç hareket etmemesini ve ağzını iyice açmasını hafif bir sesle ve içtenlikle rica ettikten sonra işine başladı. Thomas Buddenbrook oturduğu koltuğun kadife kollarına sıkı sıkı yapışmıştı. Kerpetenin ağzına girişini ve gıcırtıyla dişini kavrayışını önce pek fark etmedi. Fakat daha sonra giderek artmaya başlayan gıcırtıları ve acıyı ve başındaki korkunç baskıyı hissetti. İşler yolunda gidiyordur herhalde. Ne yapalım, Tanrı böyle istedi diye düşündü. Buna katlanmak zorundayım. Biliyorum ağrı gittikçe daha da artacak ve dayanılmaz olacak. Aklımı başımdan alacak ve tüm beynim parçalanacakmış gibi olacak. Ama sonra geçecek. Buna dayanmalıyım. 3 ya da 4 saniye kadar sürdü. Bay Brech titreyen eliyle kerpetene bütün gücüyle asılırken Thomas Buddenbrook'un bütün bedeni titriyordu. Koltuğundan biraz yukarıya kalkar gibi oldu ve diş doktorunun ağzından tuhaf tuhaf sesler çıkardığını duydu. Sonra müthiş bir irkilme ve bir sarsıntı hissetti, boynu kırılmış gibi oldu. Kısa süren bir gıcırtı ve çatırtı sesi izledi bunu. Thomas Buddenbrook birden gözlerini açtı. Müthiş baskının etkisi geçmişti fakat başının uğultusu devam ediyordu. Zedelenen iltihaplı çenesi müthiş zonkluyordu ve asıl amaca henüz ulaşılmadığını, istenilen çözümün elde edilemediğini, felaketin devam ettiğini ve durumunun daha da kötüleşeceğini hissediyordu. Bay Breach koltuktan biraz geri çekildi, aletlerin bulunduğu dolaba yaslandı. Yüzünün rengi bir ölününkinden farklı değildi. Kron, böyle olduğunu tahmin etmiştim zaten dedi. Thomas Buddenbrook yan tarafındaki kabın üzerine eğilerek ağzında biriken kanı tükürdü. Çünkü diş eti tahrip olmuş ve kanamıştı. Sonra yarı bilinçsiz bir şekilde sordu. Ne demek istemiştiniz? Kaplama dişime ne oldu? Kaplama kırıldı Bay Senatör. Ben de bundan korkuyordum. Diş iyice çürümüş. Fakat bir denemek de benim görevimdi. Şimdi ne olacak? Bana güvenin Bay Senatör. Ne yapacaksınız? Kökleri çıkarmam gerekiyor. Kerpetenle tek tek çekilecekler. Etin içinde 4 kök var. 4 mü? O halde 4 defa asılacak ve çekeceksiniz öyle mi? Ne yazık ki öyle. Senatör Buddenbrook o halde bugünlük bu kadar yeter dedi ve hemen yerinden kalkmak istedi. Ama kalkamadı ve başını arkaya yasladı. Sevgili dostum, gücümün üstünde bir şey istemeyin benden dedi. Ayağımı yere basacak halde değilim. Bittim ve bugün daha fazlasına katlanamayacağım. Şu pencereyi biraz açar mısınız lütfen? Bay Breach onun bu isteğini yerine getirdi ve şöyle dedi. Bence de uygun Bay Senatör. Yarın ya da öbür gün uygun bir saatte yine gelirsiniz ve kökleri ameliyatta çıkarırız. İtiraf etmeliyim ki ben de ama şimdi ağrıyı biraz dindirmek için bir gargara yaptırayım ve ilaç süreyim izninizle. Çürük dişin üstüne su püskürtüp temizledikten ve ilaç sürdükten sonra Senatör Buddenbrook ayağa kalktı ve Bay Breach üzgün olduğunu söyleyerek onu kapıya kadar geçirdi. Bay Breach'in yüzü kireç gibiydi, bütün gücünü ve enerjisini yitirmişti. Diş hekimi ve senatör bekleme odasından geçerlerken papağan "Bir dakika lütfen" diye bağırdı. Thomas Buddenbrook merdivenleri inerken o hala bağırıyordu. Manivelayla kanırtmak. Evet evet yarın böyle yapacaktı. Peki şimdi ne yapsın? Nereye gitsin? Eve gidip dinlenmeli, uyumaya çalışmalı. Sinirler uyuşmuş ve ağrı biraz azalmıştı. Ağzının içinde ağır bir yanma vardı sadece. O halde eve gitmeliydi. Caddelerden ağır ağır geçti. Selam verenlere istemeye istemeye karşılık veriyordu. Bakışları düşünceli ve kararsızdı. Neler oluyor bana böyle diye düşünüyor gibiydi. Fischer Strasse'ye vardı ve sol kaldırımdan aşağıya doğru inmeye başladı. 20 adım yürüdükten sonra bir baş dönmesi ve bulantı hissetti içinde. Şu karşıdaki meyhaneye gidip bir konyak içmeli diye düşündü ve yola indi. Fakat yolun hemen hemen ortasına gelmişti ki kendisini bir tuhaf hissetti. Bir el beynini yakalamış ve karşı konulmaz bir güçle ve gittikçe artan bir hızla, önceleri büyük ve sonraları küçülen ve gittikçe daha da küçülen bir daire halinde çevirdikten sonra korkunç bir kuvvetle bu taş kadar sert dairenin tam ortasına fırlatıp attı. Thomas Buddenbrook yolun ortasında bir yarım daire çizdikten sonra ıslak kaldırımın üstüne yüzüstü düştü. Düştüğü yer dik bir yokuş olduğundan vücudunun üst kısmı ayaklarından epeyce aşağıya düşmüştü. Yüzüstü düşmüştü. Altında hemen bir kan birikintisi oluşmaya başladı. Şapkası kaldırımdan biraz öteye yuvarlandı. Kürkü çamur olmuş ve kirli kar suyuyla ıslanmıştı. Elleri beyaz deri eldivenler içindeki elleri bir su birikintisi içinde uzanıyordu. Thomas Buddenbrook bir süre böyle kaldı. Böyle yüzüstü yattı yerde. Sonra birkaç kişi geldi ve onu sırtüstü çevirdiler. Kısım 8. Bayan Permaneder bir eliyle eteğini tutup öteki eliyle de kahverengi manşonunu yanağına bastırarak merdivenleri çıkıyordu. Yürümekten çok sendeliyor ve tökezliyordu. Şapkasını gelişigüzel oturtmuştu başına. Yanakları kızarmıştı ve biraz kalkık üst dudağında boncuk boncuk ter damlaları vardı. Kimseye rastlamadığı halde merdivenleri tırmanırken sürekli konuşuyordu. Mırıldanırken zaman zaman sesi birden yükseliyor ve yüzünden dehşet içinde olduğu belli oluyordu. Önemli bir şey yok dedi. Korkulacak bir şey yok. Sevgili Tanrımız buna izin vermez. O bilir ne yapacağını. Ona olan inancımı asla kaybetmeyeceğimi. Gerçekten önemli bir şey yok. Ah yüce Tanrım, her gün dua edeceğim sana. Böyle sözler mırıldanarak ikinci kata çıktı ve koridordan geçti. Ön odanın kapısı açıktı. Yengesi Gerda karşıladı onu. Gerda Buddenbrook'un güzel ve bembeyaz yüzü kapıldığı derin üzüntü ve dehşetten dolayı çarpılmış gibiydi. Birbirine yakın duran, çevresi mavi mavi halkalı ela gözlerini öfke ve şaşkınlıkla kırpıştırıyordu. Bayan Permaneder'i karşısında görünce kollarını açarak ona koştu, sarıldı ve başını onun omuzlarına bıraktı. Bayan Permaneder, "Gerda, Gerda, ne oldu?" diye haykırdı. "Ne oldu, ne demek oluyor bu? Düşmüş diyorlar, baygın mı, ne oldu kardeşime? Yüce Tanrım bizi en kötüsünden korusun, Tanrı aşkına her şeyi anlat bana." Fakat hemen yanıt alamadı. Gerda'nın bütün vücudunun titrediğini hissetti sadece. Sonra omzundan bir fısıltı duydu. Getirdiklerinde ne haldeydi bir bilsen. Hayatı boyunca üstünde en küçük bir toz zerreciği bile görmemiştim. Ama şimdi böyle bir son. Yazgının haince bir oyunu, bir alay, bir hakaret gibi geliyor insana. Hafif bir gürültü sesi geldi kulaklarına. Soyunma odasının kapısı açılmıştı. Ida Jungmann beyaz önlüğüyle kapıda göründü. Elinde bir kase vardı. Gözleri kızarmıştı. Bayan Permaneder'i görünce başını öne eğerek geri çekildi ve ona yol verdi. Kırış kırış çenesi titriyordu. Bayan Permaneder, yengesi Gerda ile birlikte yatak odasına girdiklerinde yüksek pencerelere asılmış çiçekli perdeler oluşan hava cereyanıyla hafif hafif sallanıyordu. Fenol, eter ve daha başka ilaçların kokusu karşıladı onları. Thomas Buddenbrook geniş bir maun karyolada sırt üstü yatıyordu. Sırtına pijama giydirmişler ve üstüne kırmızı bir yorgan örtmüşlerdi. Yarı açık gözleri yuvasından fırlamış ve ters dönmüş gibiydi. Birbirine karışmış bıyıklarının altındaki dudaklarından lala, lala diye anlaşılmaz sesler çıkıyordu. Arada bir de gargara yapar gibi tuhaf tuhaf bir şeyler çıkarıyordu gırtlağından. Genç aile hekimi Dr. Lankals üstüne eğildi, yüzündeki kanlı sargı bezini aldı ve komodinin üstünde duran küçük kapta ıslattığı yeni bir sargı bezini tekrar yüzüne koydu. Daha sonra hastanın kalbini dinledi ve nabzına baktı. Küçük Johan yatağın ayak ucunda duran çamaşır sepetinin üstüne oturmuş, gemici giysisinin kordonuyla oynuyor, üzgün ve düşünceli bir yüz ifadesiyle babasının çıkardığı seslere kulak veriyordu. Thomas Buddenbrook'un kirlenmiş giysileri bir sandalyenin üstünde gelişi güzel duruyordu. Bayan Permaneder senatörün yatağının yanında yere çömeldi, kardeşinin soğuk ve ağırlaşan elini tuttu ve gözlerini ondan hiç ayırmadan yüzüne bakıyordu. Yüce Tanrı'nın isteyerek ya da istemeyerek kardeşine bu korkunç sonu uygun gördüğünü kavramaya başladı. Gözyaşı ve hıçkırıklar arasında Tom dedi, "Beni tanımıyor musun? Nasılsın? Bizleri bırakıp gitmek mi istiyorsun? Bizi yalnız bırakmayacaksın değil mi? Hayır, böyle bir şey yapamazsın. Bu olmaz." Yanıta benzer bir söz çıkmadı senatörün ağzından. Bayan Permaneder yardım arar gibi Doktor Lankals'ın yüzüne bakıyordu. Genç doktor öne eğdiği başıyla Tanrı'nın isteğini burada ben temsil ediyorum der gibi bir ifadeyle bakıyordu onun yüzüne. Ida Jungmann yeniden geldi odaya. Belki bir yardımım dokunur diye. İhtiyar doktor Grabow da geldi. Uzun ve yumuşak yüzüyle herkesin elini sıktı. Başını sallayarak hastayı yeniden süzdü ve o da Doktor Lankals'ın yaptıklarının aynısını yaptı. Haber bir rüzgar hızıyla bütün kente yayılmıştı. Aşağıdaki kapının çıngırağı sürekli çalıyor ve senatörün sağlık durumuyla ilgili sorular yatak odasına kadar ulaşıyordu. Hiçbir değişiklik olmamıştı ve hiçbir değişiklik yok yanıtı veriliyordu herkese. İki hekim gece baksın diye bir rahibenin çağrılmasını uygun gördüler. Hemşire Leandra'ya haber gönderildi. Ve o da hemen geldi. İçeri girdiğinde yüzünde ne bir şaşkınlık ve ne de bir korku belirtisi vardı. Küçük deri çantasını, şapkasını ve pelerini her zaman yaptığı gibi yine sessizce bir kenara koydu. Ve yumuşak ve sevimli hareketlerle işine koyuldu. Küçük Johan babasının ayak ucundaki çamaşır sepetinin üstünde saatlerdir oturuyor ve her şeye dikkatle bakıyor ve babasının ağzından çıkan hırıltılı seslere kulak veriyordu. Özel matematik dersine gitmesi gerekiyordu. Ama bu öyle bir durumdu ki tiftik ceketli öğretmen bile neden gelmedi diyemezdi. Okul ödevlerini de düşündü kısa bir an. Bayan Permaneder arada bir yanına gelip sarılınca gözyaşlarını tutamıyordu. Fakat çoğu zaman kuru gözlerini kırpıştırıp üzgün ve öfkeli bir yüz ifadesiyle bakıyordu. Yabancı olduğu kadar da tuhaf olan o bildik kokuyu duyumsamak ister gibi düzensiz ve dikkatli soluyordu. Bayan Permaneder saat 4'e doğru bir karar verdi. Doktor Lankals'a kendisiyle birlikte yan odaya gelmesini söyledi. Kollarını birbirine kavuşturdu ve başını geriye attı fakat yine de çenesini göğsünün üstüne bastırmaya çalışıyordu. "Bay doktor," dedi, "yapacağınız bir şey var yine de. Bunu sizden rica ediyorum. Lütfen bana bir bardak şarap verin ve ne olur bir ricamı yerine getirin. Ben hayatından çemberinden geçmesini başarmış güçlü bir kadınım. Gerçeklere katlanmayı öğrendim. İnanın bana. Kardeşim yarına sağ çıkar mı? Açık konuşun benimle." Doktor Lancas güzel gözlerini ondan kaçırdı, tırnak uçlarını süzdü ve insanoğlunun çaresizliğinden dolayı Bayan Permaneder'in sorduğu soruya, kardeşinin yarına sağ çıkıp çıkamayacağı ya da birkaç dakika sonra ruhunu teslim edeceği sorusuna yanıt verebilme olasılığının bulunmadığını söyledi. Bayan Permaneder, öyleyse ne yapmam gerektiğini biliyorum dedi, dışarı çıktı ve doğruca Rahip Brinksheim'a gitti. 65. ayrımın sonu. Sayfa 599. Devamı 66. ayrımda.